İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV, Kaçkar TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya Nokta TV, Ankara Beypazarı Seylan TV, Nevşehir Kapadokya TV, Otağ TV Adana, Çorum Kanal 19, ART Amasya, Tokat Sefa TV, Mardin Kanal 47, Uşak Egem TV, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Tural Süper TV ve Radyo, Adana CRT TV ve CRT FM, Nevşehir KYF FM'den canlı olarak yayınlanan Adana Nokta ile Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Oktar Hocam'la biz başlıyoruz inşallah programımıza. Nasıl başlayalım Oktar Hocam?
Dawkins'in bir itirafıyla başlayalım inşallah. Dawkins 1996 yılında proteinlerin ne dünyada ne de uzayda tesadüfe oluşamayacağına dair bir itirafı oldu. 96 yılında yaptı bu itirafı. Bakın diyor ki, incelediğimiz türden şanslı bir olay, yani tesadüfen olması, proteinin tesadüfen oluşumu, o kadar, bakın diyor ki, o kadar korkunç derecede ihtimal dışı olacaktır ki, imkansız yani, korkunç derecede ihtimal dışı, imkansız diyor. Evrenin herhangi bir yerinde gerçekleşebilme ihtimali, yani dünyada ya da uzayın herhangi bir yerinde gerçekleşebilme ihtimali, her yıl milyar kere, milyar kere, milyar kere, milyar kere de bir az daha az olacaktır, kadar az olacaktır. Eğer bu yalnızca evrenin herhangi bir yerindeki tek bir gezegende gerçekleştiyse, bu gezegenin bizim gezegenimiz olması gerekmektedir. Çünkü biz bu konuları burada konuşmaktayız diyor. Yani cümlenin tabii başıyla sonu arasında müthiş bir tane. Yani diyor ki, evrenin herhangi bir yerinde oluşması imkansızdır diyor ama biz bunu konuşuyorsak diyor, imkansız olan olmuştur demek istiyor yani burada. Tabii bu tam bir zırva. Nitekim bunu 96 yılında söylüyor. Ya biliyor imkansız olduğu proteinlerin. Hocamız daha sonra proteinlerin tesadüfen oluşmasının imkansızlığı ve fosil kayıtlarının bütün dünya çapında gösterince evrenin üzerine böyle balyoz gibi indi fikren. Onun üzerine bunu söylemişti hatırlarsak. Burada da bakın bambaşka bir şey söylüyor. Uzaylılar getirmiştir diyor. Onu izleyelim şimdi. Peki yeri ve göğü kim yarattı diyor. Neden özellikle kim yarattı diyorsunuz. Peki öyleyse nasıl yaratıldılar? Nasıl başladın? Nasıl başladın diyor. Hiç kimse bilmiyor diyor. Yani bilinmeyen bir şeyden bahsediyor. Daha önce bildiklerini iddia ediyorlardı. Fakat artık bilmiyor diyor nasıl başladığını. Ne çeşit bir olay olması gerektiğini biliyoruz. Hayali bir şeyden bahsediyor şimdi. Hayatın bu kendi kendini kopyalama kabiliyeti olan ilk molekülün ortaya çıkmasıyla oldu. Halbuki bu da imkansız. Yani bir protein oluşması veya kendi kendini kopyalayabilen bir RNA molekülü deniyor bunlara, ribozim deniyor bunlara. Aynı şekilde o da DNA'da kodlu. Onun oluşumu da mutlaka başka proteinleri ve canlı hücresini gerektiriyor. Bu da imkansız. Sadece canlı hücresi sentezleyebiliyor bunu. Bu söylediği de imkansız. Devam edelim şimdi. Pardon, bir takılma oldu.
Evet, devam ediyoruz.
Peki o nasıl olmuş diyor, o da soruyor. Bilmiyorum diyor. Atıyor yani. Kabul ediyor attığını. Yani nasıl başladığı hakkında bir fikriniz yok mu? Hayır diyor. Hiç kimse gibi ben de bilmiyorum. Peki diyor, akıllı tasarımın yani Allah'ın yarattığının olabilir mi diyor. Allah'ın yarattığı olabilir mi, yaratması? Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu şekilde gerçekleşmiş olabilir diyor, şu şekilde. Bundan çok uzun zaman önce evrenin herhangi bir yerinde, şimdi hatırlarsak ilk alıntıda evrenin herhangi bir yerinde de imkansız diyor değil mi? Proteinin burada oluşması da imkansız. Evrenin herhangi bir yerinde de oluşması imkansız. Yani tesadüfen hayatın başlamasının imkansızlığını 1996 yılında bütün uzayda da imkansızdır diyor. Çünkü aynı fizik kanunları geçerli bütün evrende. Efendim evrende uzaylılar evrimleşmiş de ondan sonra da uzaylılar getirdi diyor. Dünyamıza yaşamın tohumlarını atmış olabilirler. Şimdi her bakımdan dökülüyor bakın yani, yani zırvaladığı çok açık. Diyor ki protein oluşması dünyada imkansızdır diyor. Evrenin başka birinde imkansızdır diyor. Sonra yakın zamanda proteinin oluşmasının imkansızlığını iyice kavradı. Artık iddia dahi edemiyor. Dünyada imkansızdır ama diyor uzaylılar getirmiştir diyor böyle diyor. Yani ip hesaba gelmez şeyler söylüyor. Ama önemli olan nokta şu. Hayatın dünyada evrimle tesadüfen ortaya çıkabileceğini yıllardır reddediyor. Yani en son artık kabul etmiş durumda. Olamaz diyor. Dünyada da olamaz diyor. Bu çok önemli bir itiraf. Buna inşallah hocamızın çalışmalarıyla oldu. Şimdi bakın bu proteinlerin yapısına baktığımızda hücrenin içinde muhteşem bir haberleşme sistemi ve kontrollü bir sistem görüyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi insülin hormonu. Onunla ilgili bir filmimiz var. Onu izleyelim. İnsülin şekerin oranını kontrol eden hormon. Bakın burada gördüğümüz gibi şeker yüksek oranda vücudumuzda dolaşımımızda olduğu zaman, yani şekerli bir şey yedik diyelim. Bu şekerin yağ hücrelerine ve kas hücrelerine girişi gerekiyor. Kan dolaşımını görüyoruz burada. Kas hücrelerine girişini sağlıyor insülin. Aynı zamanda yağ hücrelerine. Burada glikojen olarak depolanıyor gördük. Yine çok kontrollü bir sistemle yağ hücrelerine girdiği zaman da yağ olarak depolanıyor. Bunun için şekerli besin yiyenler kilo alırlar. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi devam edelim bakın. Nasıl bir sistemle insülin yapımı kontrol ediliyor? İnsülin ve şekerin oranları. Bu sinyalleşme sistemiyle gerçekleştiriliyor. Yani bunun hepsi sadece insülinin şeker kontrol etmesiyle ilgili zincirleme olaylarının olduğu bir reaksiyonu görüyoruz şimdi burada, oluşumunu. Bakın burada continuously recycling from the cell membrane to an inactive location in the cytosol. GLUT4 is a protein that facilitates. Burada GLUT4 denen bir proteini görüyoruz. Bu glikozun hücre içine girişini kolaylaştıran bir protein. Pankreasımızda kandaki şeker oranının yüksek olduğu anlaşıldığı takdirde orada beta hücreleri var. İnsülin serbestleştiriliyor. O da dolaşıma geçiyor insülin hormonu. Yapımı da ayrı bir kompleks bir reaksiyonla. İnsülinin alıcıları var kas hücreleri üzerinde mesela burada gördüğümüz gibi. Geliyor kendi alıcılarına bağlanıyor. Bunlar da protein yapısında. Bu alıcılar da DNA'da kodlanmış olarak var. Yani ikisinin aynı anda var olması gerekiyor. Anahtar kilit gibi birbirine uygun alıcı ve hormonu. Bağlandığı anda bakın burada görüyorsunuz bir takım kimyasal reaksiyonlar başlıyor. Fosfat grupları ekleniyor. Buna otofosforilasyon denen bir işlem deniyor burada. Fosfor grupları ekleniyor. Ve bu bir takım işlemleri başlatıyor. Bu fosfat grup onunla ilgili çok yakın bir proteine de fosfat grup ekleniyor. Bakın zincirleme olarak devam ediyor. Ve bu kinaz denen proteinler gidip başka proteinlere fosfor grupları ekliyorlar. Bu da fosforilasyon işlemiyle gerçekleştiriyor. Yani bir sinyal alınıyor başka bir proteine, o proteinden diğer proteine aktarılıyor bu sinyal. Bu sırada burada birçok protein olduğunu görüyoruz. Bunlara PIP2 havuzu deniyor bakın burada gördüğümüz gibi. Bunlara da fosforilasyon işlemiyle fosfor grupları ekleniyor. Bakalım bu şimdi glikozun girişini nasıl etkileyecek? GLUT4 denen proteini görmüştük biraz önce. Bu kesiciklerin içerisinde GLUT4 proteininden var. Bunlar işte glikozun hücre içine girişini kolaylaştıran proteinler. When the RAB proteins are no longer inhibited, the storage vesicles can freely merge with the membrane. üzerindeki proteinler engellemesi engellendi bu kesecikleri. Bu kesecikler şimdi gidip hücre zarına proteinleri yerleştiriyorlar. Bakın gördüğünüz gibi. Birleştiği anda bu glikozun hücre içine girişini kolaylaştıran proteinlerin hücre zarına yerleştiğini gördük. Ve bu şekilde glikoz kas hücreleri içerisine giriyor. Ve buradaki kimyasal reaksiyonlarla orada glikoz, glikojen halinde depolanıyor veya enerji üretiminde kullanılıyor. Ya baktığımız zaman bunlar hakikaten çok kompleks reaksiyonlar. Yani biz tabii basitleştirerek anlatıyoruz ama insülin geliyor. Salınımı ayrı zaten bir olay. Kendi alıcısına bağlanıyor, anahtar kilit gibi. O bir proteini aktif hale getiriyor. O başka bir proteini aktif hale getiriyor. O başka proteini aktif hale getiriyor. En son hücrenin içine glikozu girişini kolaylaştırmak için iman edilmiş olan, yani yaratılmış tabii ki Allah tarafından, DNA'da kodlanmış olan proteinler gidip zara yerleşiyorlar. Ve böylece hücrenin içerisinde glikoz girişini kolaylaştırıyor. Bu tabii her bir proteinin, her bir aşamanın özel bir amaç için yaratıldığını gösterir kanıtlar. Çünkü hepsinin bir amacı var. Birinin diğerini aktif hale getirmesi ve en sonunda da glikozun içeriye girişini kolaylaştıracak sistemin tamamlanması. Şimdi bunu şöyle bir soru sorabiliriz. Bunların tek tek oluşması imkansız. Hepsinin birden birlikte var olması gerekiyor. Ama biz insülini mesela bu hücrenin zarında glikoz içeri girişini kolaylaştıran proteini ve diğer bütün ara proteinleri, DNA'yı yani bütün bu sistemi oluşturan parçaları hepsini birlikte bir araya koysak, bir yüzeyin üzerine, toprağın üzerine veya işte suyun içerisine veya herhangi bir yüzeye. Bunlar birdenbire çalışmaya başlayıp böyle bir sistem meydana gelir mi? Yani arabayı oluşturan parçalar gibi düşünebiliriz. Tabii ki gelmez yani mantığa aykırı bu. Değil mi? Bunların hepsinin bir arada olması da yetmiyor. Özel olarak mesela DNA'da kodlanmış olması gerekiyor. Aynı anda bunları sentezleyecek proteinlerin de var olması gerekiyor. Ve hepsini tabii en önemlisi hepsini birden çalıştıran bir güç gerekiyor. Bu düzen içinde çalıştıran bir güç gerekiyor. Allah'ın gücü. Ama evrimcilere göre mesela arabayı oluşturan parçaları bir araya bıraktığımızda araba oluşur diyecek kadar sıkıştıkları zaman bu kadar gerçeğin dışına çıkabiliyorlar, mantığın dışına çıkabiliyorlar. Bakın onun örneğini görelim şimdi.
Yani canlıları oluşturan enzimatik reaksiyonların, biyolojik moleküllerin bütün parçalarının bir arada olduğu bir araba atölyesi düşünün. Otomobili parçalamışsınız, bütün parçalar orada var.
Peki hiç araba oluyor mu kendi kendine atölye?
Araba oluyor diyor. Arabanın parçalarının nasıl olduğunu bir kere zaten sorusu sorulur. Her şeyden önce değil mi? Arabanın parçası herhangi bir vidası tesadüfen olur mu? Olmaz. Arabaların parçalarını yan yana bıraktığımızda araba olur mu? Hiç olmaz. Ama işte sıkıştıkları zaman Darwinistler söyleyemeyecekleri hiçbir şey yok. Yani bir insan bir kere mantığın sınırlarının dışına çıktı mı her şeyi söyleyebilir. Ben dünyayı kaldırıyorum da der. Efendim ışık hızıyla hareket ediyorum da der. Ya söyleyemeyeceğim hiçbir şey yok. Kendi mantığın sınırlarının dışına çıktıktan sonra kendi kendine araba da oluşuyor der. İşte Darwinizmin durumu bu. Altı hocam. Bunları sık sık göstermek gerekiyor ki insanları çünkü 150 yıldır kandırdılar. Bir takım Latince deyimlerle böyle karmaşık cümlelerle sanki bir şey söylüyormuş gibi. Ama sıkıştırınca yani bunun mantığının ne olduğunu anlatmaya zorlayınca mesela bakın Dawkins'i sıkıştırınca uzaylılar getirdi diye zırvalıyor. Başka birini sıkıştırdığınız zaman araba olur mu olmaz mı diye sıkıştırdığınız zaman bakın düz bir soruyla evet olur diyecek gibi şekilde zırvalıyor. Bu yani bunları bu şekilde söyletmek çok önemliydi. Yoksa Latince kelimelerle endosimbiyotik reaksiyonlar oldu işte oradan çıvı oldu bu oldu falan bu şekilde kandırmaya devam ediyorlardı. Ta ki hocamız çıkıp böyle sıkıştırıp Allah'ın izniyle itiraf ettirene kadar ne kadar saçma bir şey olduğunu.
Maşallah. Yani 150 yıldır insanları kandıran bir sistemi Sayın Hocamız Adnan Oktar, Allah razı olsun, çok kapsayıcı bilimsel eserler ve hizmetlerle fikren yerle bir etti maşallah. Yani akıl ve vicdan zaten bir mükemmelliği görünce onu muhakeme edecek yetide biz yaratılmışız. Yani iman bir şeyi gördüğümüz bir şeyi muhakeme etme sonucunda onun varlığını yaratıcıya dayandırma kapasitesinde zaten Allah bizi öyle yaratmış. Yani mucizedir aslında. Bir mesela çiçeği gördüğümüzde, bir çocuğu gördüğümüzde, bir canlıyı, herhangi bir kelebeği gördüğünde bir insanın onun yaratıldığını anlamaması bir mucizedir. Gerçekten Kur'an'ın bir mucizesidir. Allah'ın yarattığı ve Kur'an'da bildirdiği, onlara mesela melekler indirsen veya kabirlerdekileri çıkarsan yine iman etmezler diyor. Allah'ın ayetlerinin tecellisidir aslında. Normalde bir insan yani herhangi bir şey yani bardak, hocamız her zaman örnek verir, bir tane bardak bu porselen. Ama bunun kendi kendine olduğunu kim iddia edebilir? Değil mi? O evrimcilere sorsanız tabii ki bunu bir fabrika yapmışlar. Çünkü tutma yeri vardır. Özel renklendirilmiş, bir şekil verilmiş, bir amaç için kullanılır hale getirilmiştir. Bu zaten aklın, gözün ve bütün duyuların gereği ve muhakemenin sonucudur. Çok da bilgiye ve kapasiteye gerek yok. Yani gördüğünde insan, algıladığında hemen anlar onun kendi kendine var olmadığını ve birisinin yaptığını. Yani buradaki dünyadaki ve kainattaki çeşitlilik ve içindeki mükemmel mekanizmalar çok çok mükemmel. Yani böyle her detayında müthiş bir sanat var. Yani detaya indikçe çok daha büyük bir kudret tecellisi görüyoruz biz onlarda. Bunun anlaşılmaması mümkün değil. Anlaşılmadığı da bu işte Allah'ın bir ayeti. Yani bir mucize tecelli etmiş oluyor. Gerçekten Subhanallah dedirtiyor. Normalde her akıl ve vicdan gördüğünde bunu anlar. Özeldi yani deccaliyetin bu devirdeki bir özelliği Allah'ın izniyle. Şimdi Mehdiyet devrinde olduğu için deccaliyetin insanları bir şekilde esir alması Allah alem sona ermiş oluyor. Yani akıl ve vicdan, bilim ve fen ve marifet diyor Üstad Hazretleri, sanatla, bilimle onların büyüsü dağıtılmış oluyor. Buna da vesile olan Sayın Hocamız Adnan Oktar, Allah razı olsun ondan. Bütün bir insanlığa bir hizmet çünkü bu. Yani insanın sonsuz hayatı, ahiret hayatı, sonsuz hayatı önemli. Çünkü bütün o yaptıkları büyü sonucundaki vardıkları kanaatle sonsuz kötü yaşama gider o kanaatin sonucu. Ama sonsuz iyi bir yaşama, yani cennete vesile olmasını çevirmeye işte ahir zamanda bu tür imani hizmetler vesile oluyor Allah'ın izniyle. Şimdi o çağa girmiş oluyoruz. O mükemmellikler, nereye dönsek o mükemmellikleri görüyoruz. Yani mesela biz insan ve bütün canlılar bir tek hücreden, döllenmiş bir tek hücreden meydana geliyor. Ve o hücrelerin çoğalmasından 100 trilyon hücre, mesela vücudumuzda 100 trilyon hücre var. Tek bir hücrenin çoğalmasıyla meydana geliyor değil mi? Kimisi mesela kemik hücresi oluyor, kimisi kan hücresi, kimisi deri hücresi, kimisi göz hücresi, kimisi akciğer hücresi. Ve o organları oluşturuyorlar. Çeşitli farklı yapılarda, ama bu bir hücrenin çeşitlenmesinden meydana geliyor. Bakın Allah'ın yarattığı bir mucizeyi ve kudretinin orada tecellisini görüyoruz. Tek bir hücre ama birden farklı organları yapan farklı özellikler taşıyorlar bir anda. Çok muazzam bir yaratılış, Allah'ın yaratış mucizesi. Gerçekten tabii bu faaliyetleri düzenleyenler genler. Genler DNA parçaları, bildiğimiz DNA. Yani o bilgi, içindeki 3 milyar harf olan bilgi. O bilginin de sahibi Cenab-ı Allah. Yani orada çok ince detay, her şeyin, bütün o planlamaların hepsinin bilgisi var, kodlanmış bir şekilde. Tek bir tanesinde bir bozulma, eksilme olduğu zaman organlar, mesela gösteriyoruz hemen, parmaksız çıkıyor mesela. Parmakları olmadan doğuyor. Bir tane kromozomda bir harfin yer değiştirmesi. 9. kromozomda C harfinin A harfiyle yer değiştirmesi. Yani 3 milyar harften bir tanesi yer değiştirdiğinde insan parmaksız olarak doğuyor. Bakın ne kadar mükemmel olduğunu oradan anlayın. Tek bir harf. O gende 3 milyar harf var. Demek ki bir program var orada. Bir özel bir bilgi var. Bilgi aklın ürünüdür. O bilgiyi oraya koyan kim? Cenab-ı Allah. Allah'ın izniyle. İşte vücutta da, insanda ve canlılarda da o tek hücreden farklı organların yaratan ve genlerin farklı yapılarını belirleyen o DNA da mesela göz hücreleri Akciğerde de aynı hücreler var. Gözde de aynı hücreler var. Ama göz hücreleri gözün işlevli olan yerde, gözde aktif hale geliyorlar. Akciğer hücreleri ve oradaki genler akciğerde aktif hale geliyorlar. Bunları belirleyen sinyal molekülleri var. Çok muazzam bir sistem mesela. Hangi hücre hangi organı oluşturacak ve ona o sinyalin gönderilmesi müthiş bir planlama. O sinyal sonucunda o göz hücresi gözü oluşmasına vesile oluyor. Akciğer hücresi akciğer oluşmasına vesile oluyor. Ve özel Allah molekül yaratmış bunun için. Sinyal molekülleri vesilesiyle oluyor maşallah.
İnşallah. Evet, o genetik yani bilgi çok önemli. Bu da bir mucize. Yani şimdi mesela DNA'da bütün DNA'lar, canlıların DNA'ları hepsi 4 tane harfin diziliminden oluşuyor. A, T, C, G ve harflerinin diziliminden oluşuyor. Bir dizilim mesela balinayı meydana getiriyor. Bir dizilimin karşılığı bir balina oluşuyor. Aynı 4 harften başka bir dizilim bakteri oluyor. Yani tek hücreli bir canlı oluyor. Aynı DNA harflerinden, 4 tane DNA harfinden başka bir dizilim mesela böyle sineği meydana getiriyor. Başka bir tanesi gülü meydana getiriyor. Portakalı meydana getiriyor. Ve bu çok özel bir durum yani, değil mi? Bütün DNA aynı 4 harften oluşan bir alfabe. Bir tanesi de balina oluyor, bir tanesi de sinek oluyor. Portakal oluyor, muz oluyor. Veya denizdeki balık oluşuyor. Mesela şimdi balina demişken, balinadan bahsedelim biraz. Öyle dev balinalar var ki 30 metre boyunda 60 ile 120 ton arasında değişen balinalar var. Darwin bakalım, Darwin balinanın kökeninin de hakkında ne söylemiş? Önce bir balina filmini izleyelim.
The tongue pulls back, wipes the crawl from the body and the animal swallows it.
Dev bir canlı balina. Bu da DNA'nın 4 harfin diziliminden oluşan genetik kodun karşılığında bir balina oluşuyor. Bakın iskeleti içine araba girecek büyüklükte. Zaten bir adam yürüdüğü zaman bakın içinde minnacık kalıyor. Dev bir kalbi var.
Çünkü
bu dev canlıya kan pompalayabilmek için çok büyük bir kalp gerekiyor. Akciğerleri 2000 litre hava taşıyabiliyor. 500 katı büyüklüğünde bizim akciğerlerimizin. Araba büyüklüğünde kalbi var. Bakın dakikada 5-6 kere atıyor ve 10 ton kan pompalıyor. Böyle bir kalbi var.
Maşallah.
Yani muhteşem bir sistem. 5-6 kere atarak bizim kalbimizle kıyasladığımızda tabii kıyas kabul etmiyor. 10 ton kan pompalıyor.
Bizimki 4-5 litre.
Evet, 4-5 litre kan pompalıyor. Araba büyüklüğündeki kalbi bu canlıda. Onun genetik bilgisini düşünelim şimdi. Bu akciğerlerin, 2000 litrelik akciğerlerin. İki tane kemik parçası var kaslara gömülü olan, onu gösterdi. Ve omurgası düz olarak devam ediyor. Leğen kemiği yok. Buna bağlı olan bir leğen kemiği yok. Kara canlılarından tamamen farklı bir yapısı var. Bir kere zaten yani mukayese kabul etmez kara canlılarıyla. 10 ton kan pompalayan bir kalbi var. 2000 litrelik akciğeri var. Omurgası leğen kemiği olmadan düz bir şekilde kuyruğa kadar uzanıyor. Ve ağırlığını taşıyacak ayakları yok, kolları, bacakları yok. Değil mi? Bu şekilde bir canlı. Bir deniz memelisi. Şimdi bakalım Darwin balinanın kökeni. Gerçi filmi bitirelim de önce inşallah. Çok ihtişamlı bir görüntüsü var maşallah. Bakın. Dev bir canlıyı görüyoruz burada. 30 metre uzunluğunda bir boyutu var. Bu kadar büyük, muhteşem. Şimdi böyle bir canlının atası nedir diye Darwin Efendi'ye soruyorlar.
Bakın ben sana büyüklüğüyle ilgili bir iki kıstas daha vereyim seyircilerimize. 40 fil ağırlığında bir mavi balina. Yani 200 ton. 30 metre büyüklüğünde. Yani bir apartman düşünün 30 metre. Dili 2,5 ton. Sadece dili. Kalbi 600 kilo. Maşallah böyle maşallah. Devasa kanat kuyruk genişliği de tek motorlu bir uçak kanatları büyüklüğünde.
Maşallah. Maşallah. Böyle bir canlıdan bahsediyoruz. Evet. Şimdi Darwin'e soruyorlar. Ya diyorlar sen evrim evrimiyorsun. Balina deniz memelileri deniz memelisi olarak bu balinalar ve yunuslar gibi canlılar. Nasıl oldu diyorlar. Bakın Darwin ne saçmalıyor. Diyor ki Darwin Kuzey Amerika'da siyah ayı yani tıpkı balinalar gibi ağzı açık bir şekilde suda böcek yakalayabilmek için saatlerce yüzerken görülmüştür. Yani ayı ağzını açıp böcek yakalamaya çalışıyormuş suyun içinde. Böcek yakalamak için ağzını açıyormuş. Bu her ne kadar çok uç bir izah olsa da, o da farkında ne kadar saçmaladığının, ne kadar uç bir izah olsa da, eğer sürekli olarak böcek sağlanırsa ve eğer iyi adapte olmuş rakipler ülkede henüz ortaya çıkmamışsa, yani buna ayılara daha çok imkan sağlanırsa ve ayının da rakibi yoksa, ayı ırkının doğal seleksiyon ile yapılarında ve alışkanlıklarında fazla, daha da fazla suda yaşar hale gelerek, yani ayı daha çok suya girecek, daha çok suya girecek, değişime uğramalarında bir zorluk göremiyorum diyor. Gitgide genişleyen, daha da genişleyen ağızlarıyla, yani ağzını aça aça ağzı genişliyormuş, ta ki bir balina kadar dev bir yaratık haline gelinceye kadar. Şimdi Darwin döneminde genetik yoktu. Gerçi paleontoloji vardı, fosiller vardı. Mesela şimdi böyle bir iddiada bulunan birinin elinde mutlaka delili olması gerekir. Zaten söylüyor, bu kadar uç bir izah ki diyor bu diyor. O kadar mantığa aykırı bir şey söylüyorum ki şimdi diyor. Ayının balinaya nasıl dönüştüğünü gösteren yarım yamalak böyle ayı yavaş yavaş büyüyecek, daha büyüyecek, kuyrukları çıkacak, şeyleri çıkacak, 10 tonluk kalbi olacak en sonunda. Böyle bir balina olacak. Ki bu imkansız. Fosili de yok. Ama Darwin Efendi atıyor da atıyor. Nitekim bunu çıkartıyorlar kitabından sonra. Yani fazla uçtun Darwin diyorlar. Biz o kadar uç demedik sana. Kitabından çıkartıyorlar. Fakat Darwin'in aklında kalmış. Bu bakın mektubunda diyor ki. Mektuplarından birinde şöyle diyor. Bir ayı ağzının değişen alışkanlıklarına uygun gelecek derecede genişlemesinde hiçbir zorluk olmadığı konusunda hala ısrar ediyorum diyor. Ya insanlar da bu Darwinizmi savunuyorlar. Yani Darwin kendisi zaten kafa gitmiş Darwin. Bakın kitabında da göstereyim. Burada İngilizcesinin Türkçe'ye tercümesini görüyorsunuz. Balinanın ayının ağzını aça aça balina haline genişliğini anlatıyor burada. Kuzey Amerika'da diyor siyah ayı tıpkı balinalar gibi ağzı açık bir şekilde suda böcek yakalayabilmek için İngilizce burada. Tabii ilk baskılarında olduğu için. Sonra çıkartıyorlar bunu ama diyor ki bu benim aklımda kaldı diyor. Ben diyor bunda diyor bir zorluk göremiyorum diyor. Fakat aynı Darwin diyor ki bakın kendi ruh halini de anlatıyor. Yani bunlar hangi ruh haliyle yazdığını söylüyor. Bazen diyor tamamıyla çöküntüye uğrayacağımdan korkuyorum diyor. Bazen yakında tamamen yenilgiye uğrayacağımdan şüpheleniyorum diyor. Görüşlerimin sayısız miktarda zorluklarla dolu olduğunu göremeyecek kadar kör olduğumu sanma diyor. Devam ediyor başka bir mektubunda. Sık sık üzerime soğuk bir ürperti geliyor. Ve kendi kendime bütün hayatımı bir fanteziye adayıp adamadığımı soruyorum. Ayıların ağzını açar açar balina oluyormuş. Sonra da soruyor ama kendi kendine. Ya diyor ben diyor bu hayatımı diyor bu şekilde diyor bir fanteziye mi adadım diyor. Oldukça iyi biliyorum ki spekülasyonlarım, Darwin devam ediyor. Spekülasyonlarım meşru bilimin sınırlarının oldukça ilerisine uzanmıştır. Yani mantığın ve bilimin diyor tamamen dışına çıktım ben diyor. Bunu aslında farkında yani ne kadar zırvaladığını, saçmaladığını. Çünkü hem delili yok, hem bilime aykırı söyledikleri hem mantığa da aykırı. Yani olamayacağının da farkında söylediklerinin. Dolayısıyla yani insanların kalkıp da Darwin böyle dedikten sonra daha fazla Darwinist olup Darwinizmi savunmalarında bir alemi yok. Bir kere genetikte, moleküler biyolojide, anatomide, biyolojide çok büyük ilerlemeler oldu. Bir kere Darwin döneminde genetik bilimi bilinmiyordu. DNA'nın varlığının keşfi 1940'lı yıllar. Mendelik kanunları ortaya çıkartıyor. Yani bir kalıtım diye bir şeyin olduğunu böyle nesilden nesile aktarılan bir bilginin olduğunu ve bütün canlıların da bu şekilde birbirine benzer olarak ürediklerini ufak tefek farklılıklarla. Ama bunun esasının bir genetik bilgi olduğu anlaşılıyor. Ve daha sonra bunun kanıtı bulunuyor. DNA'nın varlığı gösteriliyor, ortaya konuyor. Ve onda bir bilgi olduğu ve bu bilginin kopyalanarak nesilden nesile aktarıldığı ortaya konuyor. Yani hiçbir şekilde kopyalama esnasında yeni genetik bilgi eklenmediği, genetik bilgi azalma olmadığı normal insanlarda, çünkü hastalık halleri var tabii, mutasyon oluyor hakikaten hastalıkta, ama hastalık ve sakatlık meydana getiriyor. Ama normalde DNA kopyalanarak nesilden nesile aktarılıyor. Genetik bilgide hiçbir değişiklik olmadan. Nereden biliyoruz? Bir kere genetikten biliyoruz bir. İkincisi fosillerden çok net olarak biliyoruz. Çünkü fosiller hep yüz milyonlarca yıllık canlılar, 500 milyon yıllık, 50 milyon yıllık, 150 milyon yıllık baktığımız zaman birdenbire ortaya çıkıyorlar. Öncesinde hiç o canlının benzeri bir canlı yok ve yavaş yavaş geçiş yok bir canlıdan diğerine. Birdenbire ortaya çıkıyor mükemmel eksiksiz ve 50 milyon yıl, 100 milyon yıl, 500 milyon yıl hiç değişmiyor. Bu genetik bilgisinin hiç değişmediğini gösterir. Yani başlangıçta neyse günümüzdeki halde o olmuş oluyor inşallah.
Evet. Bir kere Darwin bir kere fosillerin çıkmamasından şikayetçi her şeyden olduğu gibi. 350 milyon tane fosil bulunmuş, yer katmanlarının hepsine girilmiş. Şu anda artık bakılacak yer kalmadı. Yani bütün yer katmanlarına bakıldı bütün dünyada ve 350 milyon fosil çıkartıldı. Bu 350 milyonu da yaratılışı ispat ediyor. Tam mükemmel günümüzde yaşayan, mesela 200 milyon yıl evvel yaşamışsa günümüzde yaşayan canlılar. Örnek gösterelim. Biz burada her gün bakın fosil gösteriyoruz. Bakın. Yılan balığı 95 milyon yıllık. Bir başka yanında balık fosili daha var. Zaten görüyorsunuz uzunluğundan meşhur yılan balığı. 95 milyon yıllık ve günümüzde halen yaşıyor. Hiçbir farkı yok. Yani en ufak bir farkı yok. İskeletin en ince kılçık şeylerine kadar bakın görünüyor. Değil mi? Ne kadar mükemmel kalmış. İşte bakın bu bir delil. Bunun gibi 350 milyon tane fosil var. Bunlar orijinal fosiller. Ve her günde burada Sayın Hocamız bu fosilleri yaratılışın delili olarak gösteriyor. Ara fosil var mı? Bir tane bile yok. Bir tane değil ara fosil. 1 trilyon tane ara fosil olması lazım. Neden? Çünkü evrimcilerin iddiası bir tür milyonlarca sene içinde başka bir türe geçerken işte yarı bacak yarı kanat gibi böyle patolojik ve asimetrik organlı halinde çok çeşitli canlıların çok fazla adetli olması lazım. Ve yer altında bunlardan trilyonlarca olması gerekiyor. Çünkü çok fazla çeşit canlı var. Ve milyonlarca yılda birbirine geçiyorsa onların iddiasına göre milyonlarca çarpı milyonlarca yani trilyonlarca bunlardan örnek olması lazım. Yani nereye kazsak evimizin bahçesine kazma küreği vursak bundan bir tane çıkması lazım ara geçiş formu. Bir tane bile yok Darwin zamanından bu zamana ve bütün fosillerde bulundu çıkartıldı. Ara geçiş formu yoksa benim teorimde çökmüş demektir diyor Darwin. İşte yaratılışı açık ispat eden deliller. Bakın delilli, hocamız delilli konuşuyor ve delilli eser yazıyor. O yüzden Yaratılış Atlası dünyayı sarstı. Başta Fransa olmak üzere. Değil mi? Çünkü içinde o delillerin fotoğrafları ve binlercesi ve günümüzde yaşayan halleri açık bir şekilde görülüyor. Yani her sayfaya da bir delil. Atlas, Yaratılış Atlası'nda her sayfada bir delil. Birkaç cildi birden var. Çokça dilde tercümesi var eserin maşallah. 7 kilo ağırlığında. Ondan sonra Avrupa Birliği'nde o komitedeki başkan da zor taşıyor konuşurken kitabı. Normal bir kitabın birkaç kat büyüklüğünde maşallah taşıması zor gerçekten. Ama delilli. Yani her sayfasında bir delil var. Evrimcilerde bir tane delil var mı? Yok. Hocamız 10 trilyon lira 4 yıldır söylüyor. 10 trilyon vereceğim diyor ara geçiş formu getirene. Sonra fotoğrafını da kabul ediyorum dedi. Tek bir kişi çıkmadı. Neden? Çünkü yok. Demek ki ara geçiş formu yok. Ara geçiş formu yoksa evrim yok. Bu kadar basit inşallah.
Evet, evrimi tabii körü körüne inandırdılar. Ve evrimin bakın kimler tarafından desteklendiğini gözden geçirirsek o dönemde Darwin evrimle ilgili bu görüşlerini, ki bunlar yani sadece Darwin'e ait değil, dedesinin fikirlerinden yararlanıyor. Bir de zaten Sümerlerden ve Firavun'dan kalma böyle kalıntı olarak geliyordu. Onların dini o zaman. Mesela Mısır'da o dönem Firavunların dönemindeki din. Nil'in çamurlarından tesadüfen oldu hayat. Canlılar evrimleşti diye iddia ediyorlardı. Bu böyle aktarıl aktarıla geldi Darwin'e. Darwin de bunu kitap haline getirdi. Ama kitap haline getirir getirmez bunun Marx ve Engels tarafından desteklendiğini görüyoruz. Komünizmin kurucusu. Çünkü Marx ve Engels'in bildiği çok iyi bir şey var. Şunu çok iyi biliyorlar. Komünizm fikrini, yani Marksizmi ayakta tutmanın tek yolu Darwinizmi inandırmaktır insanları. Bakın diyorlar ki bu yani bütün komünistlerin Darwinist olması bir rastlantı değil tabii ki. Çünkü komünizm başka türlü ayakta kalamaz. Bunu komünistler çok iyi bilir. Darwinizmi inandıran birinin de komünist olması çok kolaydır. Mutlaka komünizme kayar. Bakın diyor ki Engels Darwin kitabı yayınlanır yayınlanmaz Marx'a mektup yazıyor Engels. Diyor ki şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin diyor tek kelimeyle muhteşem diyor. Neden? Çünkü fikirlerini buna dayandırıyorlar. Dayandıracaklar. Başka türlü ayakta kalmayacağını biliyor. Marx da cevap veriyor. 19 Aralık 60 tarihinde Engels'e yazıyor cevabında. Bakın diyor ki Marx bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur. Yani bizim görüşlerimiz, diyalektik materyalizm var. Tarihin diyalektiği var Marx'a göre. Tarihin formülünü bulduğunu iddia ediyordu. Ve tarih diyordu, sınıflar çatışmasıyla, sınıflar arası mücadeleyle şekillenir ve ilerler. Yani bir en son şekline de bunun işte, kapitalizm var, burjuvazi var ve proletarya var. Bunların ikisinin arasında bir çatışma olacak. Proletarya o kadar ezilecek ki sonunda silahlı olarak, ama bunu çok önemli, hep silahlı çatışmayı savunuyorlar. Yani silahlı bir devrim olacak. Kapitalistleri, burjuvaziyi, burjuva mensuplarını, yani özel mülkiyetin olduğu sistemi tamamen ortadan kaldıracak ama silahlı devrimle. Ve böylece sınıfsız bir toplum bilincine ulaşacak. Ve bunun belirleyicisi de ekonomidir diyordu. Yani ekonomi, ekonomi kriterleri, sosyoekonomik yapı, insanı evrimleştiren, insanın bilincini oluşturan tek yapıdır diyordu. Maddeyi de mutlak kabul ediyor. Materyalizme dayandırıyor bütün fikirlerini. Madde diyordu da zıtlıklar içerisinde gelişir. Bu fikirlerini hocası Hegel'den almıştı. Hegel, diyalektiği ortaya atan o dönemin felsefecilerinden bir tanesi. Diyalektik kavramını getiriyor ama fikirler arası. Mesela diyor, bir tez vardır diyor. Buna karşı bir antitez oluşur diyor Hegel. Ve bunun birleşiminde sentez oluşur diyordu. Bu fikirleri Hegel'den aldı. Aynı zamanda Feuerbach'tan o dönem Marx materyalizm fikrini aldı ve diyalektik materyalizm olarak komünizm temelini oluşturdu. Ama bakın burada diyor ki bizim görüşlerimizin diyor doğal tarih temelini, doğal yani doğadaki bilimsel olarak tarihin de temelini oluşturan Darwinizmdir diyor. Darwinizm olmadan bizim fikirlerimiz olamaz anlamında söylüyor bunu. Onun için dört elle sarılıyorlar buna. Marx yine başka bir dostu olan Lassalle'e yazdı, yine 61'de yazdı, bakın bir sene sonra yazdığı mektupta diyor ki Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor. Yani bir sınıf mücadelesi var. Bu şekilde ilerler. Tarih de bu şekilde gelişir. Toplum da bu şekilde şekillenir. Mantığının doğa tarihi bilim doğa bilimleri açısından da Darwinizme dayandırıyor. Bilimsel temeli de budur diyor. Çünkü doğada da vardır diyor. Diyalektik çatışma diyor. Darwin'in söylediği fikirleri alıyor. Diyor ki Darwin ne diyordu? Besin kaynakları sınırlıdır. Ve bu yüzden canlılar birbiriyle mücadele eder, yani çatışır, güçlü olan zayıf olanı ezer, yok eder, elimine eder. Ve bu çatışma da evrimin itici gücüdür diyordu. Marx bunu aldı böyle olduğu gibi, komünizmi buna dayandırdı ve komünizm fikri bunun üzerine gelişerek bütün dünyayı kapladı 20. yüzyılda. Dünyanın yarısı komünist oldu ve 150 milyon insan katledildi komünist rejimlerde. Neden? Çünkü Marx, Lenin, Troçki hepsi silahlı devrimi savunuyorlar, bütün komünist liderler. Komünizmin özü budur zaten. Silahlı devrimle proletarya sınıfı, burjuvaziyi yok edecek. Mesela Lenin söylüyor. Lenin'in öyle önemli itirafları var ki. Olduğu gibi, bakın Lenin olduğu gibi terörü savunuyor. Diyor ki, terörü prensip olarak hiç reddetmedik diyor. Marx'ın fikirlerini pratiğe döken kişi. Terörü prensip olarak hiç reddetmedik. Ve hiçbir zamanda reddetmeyiz. Polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkartmak bunu söylüyor. Bu böyle olur diyor zaten komünizm diyor. Bu şekilde diyor toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın yani komünist iktidar olmasının önemli unsurlarındandır diyor. Terör, bombalama, yakıp yıkma.
Başka bir sözünde yine biz politik öldürmelere kesinlikle karşı değiliz. Sadece geniş halk kitleleriyle doğrudan bağlantılı olan bireysel terörist hareketler derler taşırlar diyor. Bunu Lenin söylüyor, bunu Troçki söylüyor, bunu bütün Stalin uyguluyor, Mao uyguluyor. Mao 60 milyon adamı kesiyor Çin'de. Stalin 20 milyon insanı katlediyor. Küba'da Fidel Castro yine yüz binlerce insanı katlediliyor. Che Guevara hepsi bakın terörist, zorba, kanlı diktatörler ve kan dökmeye dayanarak komünizmi kuruyorlar. Neye dayandırıyorlar? Darwinizmi. Çünkü Darwinizmin özü bu zaten. Çatışma mantığını getiriyor. Güçlü olan diyor ayakta kalır diyor. İnsan da evrimleşmiş hayvandır. Güçlü olacak diyor insan diyor. Yani güç diye kastettikleri onların maddi bakımdan güçlü olacak. Sağlık, sıhhat, fizik olarak da güçlü olacak. Ve zayıf olanı ezip yok edip yok edecek diyor. Ortadan kaldıracak diyor. Çünkü diyor besin kaynakları sınırlı diyor. Hayatta kalabilmesi için canlıların diyor böyle bir mücadele gerekiyor diyor. İnsan da bir hayvan olduğuna göre diyor o da böyle yapacak diyor. Bunu da alıp komünistler işte 150 milyon insanın yok edilmesine, kan dökülmesine ve savaşlara sebep oldu.
Şimdi şu çok önemli bakın. Sayın hocamızın Komünizm Pusuda isimli bir kitabı var. Komünizm nerede kaldı? Şimdi Sovyetler çöktü, komünizm mi kaldı diye bir düşünce oluşursa kişinin kafasında o komünizmi iyi tanımıyor demektir. Çünkü komünizmin zaten kendi içinde diyalektiğinde Lenin'in bir kitabı var. Bir adım ileri, iki adım geri. Bunu hocamız izah etti daha evvel. Zaten kapitalist aşama komünizmin yerine gelmesi için mutlaka yaşanması gereken, ondan sonra tekrardan bir dönüşümle gerçek komünizme dönülecektir. Onların teorisinde zaten bu var. Şimdi Rusya'daki kapitalist aşama yeterli derecede olmadığından dolayı tekrardan o zaten bu sistematiğin bir gereğidir. Yani komünizm pusuda hakikaten çok güzel ifade edilmiş Sayın Hocamız tarafından. Çünkü kendi dinamikleri içindeki ilerleyişin bir adıdır bu. Ülkemizdeki terör örgütünün de terörist başının da zaten ben bu devrin Lenin'iyim demesi. Yani silahlı bir devrimle komünist bir devrim gerçekleştirme arzuları. Amaç bu. Yani bildiğimiz Lenin'in o zaman da yaptığı şeyi terörist başının şimdi yapıyor olması ve fikirler tamamen Marksist-Leninist. İşte Orak Çekiç'le çıkmışlardı zaten. Onların işte akademiyaları var. Dedikleri akademiye dedi mağaranın içinde teröristlere insanı hayvandan gelmiştir öğretiyorlar. Lenin işte silahlı mücadele devrim bunu öğretiyorlar. Komünizmin retoriği bunu öğretiyorlar. Başka da bir şey bilmiyorlar zaten. Bir tek bunu öğretip böyle bir nevi büyüyle onları işte insan öldürmeye gönderiyorlar. O nedenle komünizm şu anda neden bazı Avrupa ülkeleri özellikle kuzeyinde olanlar vesaireleri bölücü terör örgütünün faaliyetlerini destekliyorlar? Çünkü sol, yani Rusya dağıldı, oradaki 100 milyon küsur komünist buhar mı oldu, yok oldu gitti. Ne oldu? Yani aynı fikirde olup Avrupa'da olanlar günümüze kadar iktidardaydı sol olarak zaten. Yani ta İngiltere'ye kadar iktidardaydı ve Avrupa'nın birçok yerinden bu desteği almasının sebebinde işte diyalektik materyalizme, Marksist-Leninizme olan inancın bizim topraklarımızda uygulamasını görüyor olmaları ve kendilerinin hayranlıkla buna bir şekilde katılım ve destek vermeleri. Yani o silahlı devrim, o inancın, Marksist-Leninist inancın çok önemli bir şeyidir. İşte Che Guevara havaları böyle. Silahlı mücadele falan, böyle bir hayranlık falan. Bu silahlı mücadele onlarda bir hayranlık konusudur. Ve o yüzden buradaki teröre destek veriyorlar. Tamamen komünist toprak parçası, Türkiye'yi bölüp toprak parçası yapıp komünist yapmak, insanları dinsiz yapmak, inançsız yapmak. Budur hedef, gaye. Yani bölücü örgütün de gayesi budur. Başka zikrettikleri şeyler hepsi örtücü şeyler. O insanları kandırmak için söylenmiş şeyler. Ona karşı mücadelede fikren olur dedi hocamız. Bütün bunların kökeni olan Darwinizmin geçersizliğinin bilimsel olarak anlatılması, komünizmin, Marksizmin yanlışlarının bilimsel olarak anlatılmasıyla gerçek çözüm elde edilir dedi hocamız. İnşallah bunun yapılması gerekiyor ki PKK terörü sona ersin.
Evet. İnşallah. Ya bunun tabii yani net olarak anlaşılması çok önemli. Hala bazı kimseler bu tehlikenin farkında değil. Yani bir kere Darwinizm öğretildiği zaman ki yani doğanın diyalektiği diyor işte Marx söylüyor. Hakikaten Darwin de çatışmayı savunuyor. Doğadaki çatışmanın ilerleyici güç olduğunu. Bu mutlaka komünizme kayar. Tabii ki her Darwinist komünist değildir ama mutlaka Darwinizm komünizme gidiyor. Çünkü diyalektik diye inanıyor. Bir kere doğada diyalektik vardır diyor. Materyalizm vardır diyor. Bir yaratıcının varlığını inkar ediyor. Darwinizm esası budur zaten. Canlılar tesadüfen oluştu diyor. Bunu birleştiriyor zaten Marx. İşte diyalektik materyalizm diyor o da zaten. Yani farklı bir şey söylemiyor. Çatışma olacak diyor. Nasıl diyor insan hayvan diyor. Madem haşa. Tabii ki insan hayvan değil. İnsan hayvan diyor. Hayvanlar çatışıyor diyor. İnsanlar da çatışacak diyor. Sınıflar arası olacak bu sadece diyor. Proletarya sınıfı var diyor. O diyor burjuvaziyi ortadan kaldıracak diyor. Yani Darwin'den farklı bir şey söylemiyor.
Tabii.
Çok yani yumuşak bir geçiş zaten komünizme. Komünist olan biri mutlaka Leninist oluyor demişti hocamız. Çünkü Lenin pratiğe döküyor bunları. Marx diyor kitap yazıyor. Fikir olarak ortaya atıyor. O da alıyor. Rusya'da uyguluyor bunu zaten. Uygulayıcısı. Pratiğe geçiren kişi diyalektik materyalizm, komünizm çarpık felsefesini. O da diyor ki bu diyor zorbalıkla olur diyor yani diyor. Silahla eylem yapacaksın diyor. Bombalayacaksın, yakacaksın, yıkacaksın diyor. Bunu alıyor. Kim söylüyor? Bunu Bölücübaşı söylüyor aynısını. Bakın diyor ki Bölücübaşı'nın bir kere her komünist mutlaka Darwinist'tir. Bölücübaşı da Darwinist zaten. Diyor ki ilkel komünel topluluk dönemi evet komünizme göre Marx'a göre öyle başlıyor. İlkel komünel topluluk diye başlıyor. Bakın aynı Marx'ın fikirleri. İlkel komünel topluluk dönemi insanlığın hayvanlar aleminden koparak tarih sahnesine çıktı. Hayvan diyor insana yani haşa. Son derece geri üretim güreşleri ve bu şekilde şekillenmiş basit üretim ilişkileri diye devam ediyor. Mesela diyor ki yine başka bir sözünde hayvanın en ileri sosyalleşmiş biçimi insandır diyor. Ondan sonra devam ediyor. Ben diyor bu dönemin Leninistiyim diyor. Ve insanlar diyor bakın diyor ki Marksist Leninist teori çok iyi özümsenmelidir. Yani yapmaya çalıştıkları hocamız hep o konuda uyarıda bulunuyor. Türkiye'yi komünist bir devlet haline getirmek istiyorlar. Doğu komünist Türkiye, Batı komünist Türkiye. Ve Türkiye'de komünist hale getirilmesi demek hocamız bölünmesi demek. Bunu da söyledi. Bir aşama sonra dış güçler tarafından ezilip yok edilmesi anlamına geliyor. Buna izin verilmemesi gerekiyor. Ama burada tabii hedef alınması gereken, yani fikren hedef alınması gereken birinci derecede Darwinizm. Çünkü Darwinizmi yani çok net olarak, bilimsel olarak gördük. Darwinizm ortadan kalkınca komünizm havada kalıyor, hemen çöküyor. O zaman diyalektik materyalizm diye bir kavramın hiçbir anlamı kalmıyor onlara göre. Çünkü Darwinizme dayalı bu. Doğa tarihi temeli diyor. Temel gidince komünizm temeli gitmiş oluyor. Ondan sonra adamı ikna edemez zaten. Çünkü sen tesadüfen olmadın, bak hayvan değilsin. Öyle diyalektik miyalektik de yok, çatışma da yok. Merhamet var, sevgi var, şefkat var. Çünkü bir yaratıcı var, hesap var, ahiret var. Bunun bilimsel delilleri de işte bunlar. Bunlar delili işte bunlar. Yani aksini söyle, kimseye söyleyebilen yok. 500 milyon yıllık deliller yaratmış Allah. 100 milyon yıllık deliller yaratmış. İnsanlar evrimleşmemiş, canlılar evrimleşmemiş. Allah tarafından birer birer yaratılmışlar. Allah'ın ol demesi yoktan var oluyor. Çünkü birdenbire ortaya çıkıyor canlılar. Ve 350 milyon tane delil var. Bu Darwinizmi yalanlayan. Bir protein bile tesadüfen oluşamıyor. Bu kadar anlatılsa, bu ulaşırsa mesela, bu bilgi PKK'ya ulaşsa, bu bilgi değil mi, bu terör yapanlara ulaştığı anda adam Darwinizme inanmayacak zaten. Bilimsel delili yok. Ona propaganda ile inandırılmış o. Aksi anlatılmamış ki, tek yönlü propaganda yapılıyor dedi hocamız. Değil mi? Bu Darwinizm bilimselmiş gibi anlatılıyor. Onun üzerine diyalektik materyalizm anlatılıyor. Bak Marx böyle dedi diyor. Sınıflar mücadelesi vardır diyor. Sınıflar mücadelesi gelişir tarih diyor. Bu saçmalıklara inanıyor tek yönlü propagandayla. Bunu anlattığı zaman inanır mı adam? İnanmaz. Darwinizme inanmayan biri de mümkün değil komünist olmaz. Komünizme inanmayan biri de mümkün değil terörist olmaz.
İnşallah.
İnşallah.
Kısa bir aramız var. Evet. Ondan sonra birlikteyiz inşallah.